Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Bakara suresinin 40 ila 43. ayetlerini İranlı karilerden Ali Perhiskar'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey İsrail oğulları! Size bağışladığım nimetimi anın ve ahdime bağlı kalın ki ben de ahdinize bağlı kalayım ve yalnızca benden korkun. Yanınızda olan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğimde Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın ve ayetlerimi de az bir değer karşılığında değişmeyin. Ve yalnızca benden korkun. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün 25 Aban 1402 Hicri kameri 2 Cemadül Evvel 1445 ve miladi takvimle 16 Kasım 2023 Perşembe. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Meysan Feriver ile birlikte sizler için sabah haberlerini sunacağız. Ardından Sayın Rahmetullah Şerif ile yapılan röportaj, Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, İsrail Metastazı ve Nehcül Belaga Öğütleri adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslam İnkılabı rehberi agresif yapıya sahip güçlü bir düşünce merkezinin günümüzün ihtiyacı olduğunu belirtti. İran, Kanada'nın insan hakları kararına itiraz etti. Şifa Hastanesi Siyonist saldırılara devam ediyor. Siyonist rejim Gazze'deki yasama meclisi binasını havaya uçurdu. Güvenlik Konseyi nihayet Gazze'deki çatışmalara uzun aralar verilmesini öngören tasarıyı kabul etti. Dışişleri Bakanı, Güvenlik Konseyi'nin Gazze trajedisini sonlandırmayı başaramadığını belirtti. Ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Siyonist rejimin işlediği cinayetlere ilişkin açıklamada bulundu. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Allame Tabatabai Uluslararası Kongresi'nin organizatörleriyle yaptığı görüşmede, agresif yapıya sahip güçlü bir düşünce merkezi günümüzün ihtiyacıdır vurgusunda bulundu. İslam İnkılabı rehberi 8 Kasım 2023'te düzenlenen Allame Tabatabai Uluslararası Kongresi'nin organizatörleriyle yaptığı görüşmede merhum Allame Tabatabai son asırdaki ilmiye havzalarında benzersiz bir fenomen şeklinde nitelendirerek şunları kaydetti. Yabancı ve ithal fikirlerin istilası ortamında Ayetullah Seyyid Muhammed Hüseyin Tabatabai'nin önemli çalışmalarından biri de bugün ihtiyacımız olan fikri cihat ve saldırgan bir yapıya sahip güçlü bir düşünce merkezinin oluşmasıydı. İslam İnkılabı rehberi merhum Allame Tabatabai'nin bilim, takva, ahlaki özellikleri, şiir, edebiyat ve sanat zevki ve sadakat ve dostluk gibi öne çıkan ve seçkin özelliklerine değinerek şunları ekledi. Onun bilimsel alanının çeşitli yönleri vardır. Bunlardan biri de merhumun nadir bilimsel çeşitliliğidir. Ayetullah Hamine'yi Allame Tabatabai'nin öne çıkan iki özelliğine dikkat çekerek şunları ekledi. Bu özelliklerden biri de yabancı ve ithal fikirlerin istilası ortamında Ayetullah Seyyid Muhammed Hüseyin Tabatabai'nin önemli çalışmalarından biri de bugün ihtiyacımız olan fikri cihat ve agresif bir yapıya sahip güçlü bir düşünce merkezinin oluşmasıydı. Felsefenin ilkeleri ve gerçekçilik yöntemi ve mizan tefsiri adlı iki eser bu ilmi cihadın örnekleridir. Mizan tefsirinin fikri ve hikmetli temelleri ve yorumunun özel yönleriyle birlikte çağın sosyal ve siyasi bilgi denizi olarak tanımlayan Ayetullah Hamine'yi bugün bile günün ihtiyaçlarına ve şüphelere cevap veren agresif bir fikri temele ihtiyacımız var ve bunu merhum Allame Tabatabai'den öğrenmeliyiz diye ekledi.
İran'ın Birleşmiş Milletler'deki Büyükelçisi ve Temsilci Yardımcısı, Kanada'nın İran'daki insan hakları durumuna ilişkin önyargılı ve siyasi amaçlı kararını kınadı. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Zahra Irşadi dün 78. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 3. Komitesi'nde yaptığı konuşmada Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, Amerika ve Siyonist rejimdeki insan haklarının ihlalini işaretle Gazze'deki savaşı durdurmak için bu ülkelerin muhalefetini hatırlatarak bu eylem söz konusu ülkelerin insan haklarına yönelik çifte standart prosedürlerini ortaya koymaktadır açıklamasında bulundu. Bazı ülkelerin siyasi gündemlerini ilerletmek için insan haklarını ihlal ettiğini belirten Irşadi şunları vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti insan haklarının geliştirilmesine ve korunmasına inanmaktadır ve Birleşmiş Milletler'in insan hakları mekanizmaları ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi ile yapıcı işbirliğini sürdürecektir. İnsan haklarının siyasi amaçlarla kullanılması tüm üye devletleri endişelendirmeli ve siyasi kazanç için bazı ülkeleri seçici olarak hedeflemek yerine insan hakları ihlallerini küresel ölçekte gerçek anlamda ele almak için kolektif olarak tarafsız bir yaklaşım benimsemeliyiz.
Haber kaynakları bu sabah Siyonist askerlerin Şifa Hastanesi'ne yeniden saldırdığını duyurdu. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Şifa Hastanesi Yanık Bölüm Başkanı Ahmed El Mahlalati, Siyonist rejimi buldozerlerinin güney kapısından hastaneye baskın düzenlediğini söyledi. Siyonist askerlerin açtığı ateş sırasında buldozerler, Şifa Hastanesi'ne girerek hastane arazisinin bazı kısımlarını kazdı ve hastane içindeki araçları tahrip etti. Öte yandan Siyonist ordunun sözcüsü Şifa Hastanesi'nde silah ve istihbarat teçhizatı bulduklarını iddia ederek şöyle konuştu. Güçlerimiz Şifa Hastanesi bölgesinde malzeme ve silah aramalarını sürdürüyor. Daha önce Hamas'ın üst düzey üyelerinden Basem Naim, Siyonist rejimin Şifa Hastanesi'nde çok sayıda silah bulunduğu iddiasıyla ilgili olarak bu hastanede işgalci rejimden sahneleme bekliyorduk demişti.
İsrail ordusu Gazze'nin batısında bulunan Filistin Yasama Meclisi binasını havaya uçurdu. İSNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Siyonist ordu, Filistin devlet kurumlarını tahrip etme ve yok etme çalışmalarının devamında Gazze'nin batısında bulunan Filistin Yasama Meclisi binasını havaya uçurdu. İşgalciler Gazze şeridinde ibadethanelere yönelik cinayetlerinin devamında da Gazze şehri Şeyh Rıdvan mahallesindeki El Takva camisini bombaladı. Siyonist uçaklar dün de El Nesirat kampındaki Salihi yerleşim kulelerini bombaladı. İşlenen cinayette şimdiye kadar 26 Filistinli şehit oldu, onlarca kişi de yaralandı. Gazze şeridinin merkezinde bulunan El Nesirat kampındaki bir okulun bombalanması sonucu bir Filistinli şehit oldu, çok sayıda Filistinli de yaralandı. İsrail rejiminin Gazze şeridine yönelik vahşi saldırılarının 40. gününde çarşamba akşamı Filistinli kaynaklar İsrail ordusunun Gazze şeridinin kuzeyindeki Beit Lahya kentinde sivillere uluslararası yasaklı fosfor bombaları ateşlediğini bildirdi.
Haber kaynakları perşembe sabahı Siyonist rejimin savaş uçaklarının ve topçularının Güney Lübnan'daki bölgelere hedef aldığını bildirdi. İRNA Haber Ajansı'nın El Minar'dan naklen aktardığı haberine göre Siyonist rejim savaş uçakları Nakura'nın güneyindeki El Labuna ormanlarındaki bölgelere hedef aldı. Habere göre Siyonist rejimin insansız hava araçları Lübnan'ın güneyindeki Hula kasabası çevresini de hedefledi. Haberde Siyonist rejim toplarının Mercayyun şehrine bağlı El Hayyam köyündeki Hamamaz bölgesinin kuzeyini bombaladığı ifade ediliyor. Bu arada İbranice yayın yapan kaynaklar Güney Lübnan'dan işgal altındaki Filistin'in kuzeyine 20 roket atıldığını bildirdi. Siyonist Radyo işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Keriat Şomuni'ye füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. İbrani kaynaklar ayrıca Lübnan'dan işgal altındaki Şeb'a sahalarına güdümlü füze atıldığını bildirdi. Hizbullah'ın savaş enformasyon dairesi şunlar duyurdu. Gazze'ye ve Direnişe destek amacıyla askerlerimiz yerel saatle 14'te Ramim kışlasını roket silahlarla hedef aldı. Lübnan Hizbullah'ı başka bir bildiride Roysat el-Ilm işgal altındaki Şeba alanlarına hedef aldı bilgisini paylaştı. İbrani kaynaklar Lübnan sınırındaki Şulumi'de büyük bir patlama yaşandığını bildirdi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Filistin direniş grupları ile İsrail rejimi arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmaların üzerinden 40 gün geçtikten ve önerilen kararın 4 taslağı çıkmaza girdikten sonra Gazze'deki çatışmaların insani açıdan durdurulmasına ilişkin kararı nihayet onayladı. Söz konusu karar Güvenlik Konseyi'nin 15 Kasım 2023'teki akşam toplantısında Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinden 12'sinin evet oyu ile onaylandığı herhangi bir itiraz olmadı. Güvenlik Konseyi'nin 3 daimi üyesi olan Amerika, İngiltere ve Rusya bu karara çekimser kaldı. Kararın onaylanması için Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin vetosuz 9 oyu gerekirdi. Böylece Avrupa ülkesi Malta'nın önerdiği karar herhangi bir itiraz veya veto olmaksızın kabul edildi. Malta'nın hazırladığı bu karar Güvenlik Konseyi'nin seçilmiş üyelerinden Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında bulunduğu 22 Arap ülkesinin desteğini alıyor. Söz konusu karar uluslararası insani hukuka uygun olarak Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Kuruluşlarının tam, hızlı, güvenli ve engelsiz erişimi için Gazze Şeridi boyunca çatışmaların durdurulması ve acil ve uzun insani koridorların oluşturulması çağrısında bulunuyor. Kararda ayrıca Gazze Şeridi'ndeki insani durum ve bu durumun başta çocuklar olmak üzere sivil nüfus üzerindeki ciddi etkisine ilişkin endişeleri de dile getirilerek insani ilkelere, tarafsızlığa, bağımsızlığa ve yardım ekiplerine saygı duyma ve onları koruma kararlılığına dayanarak tam, hızlı, güvenli ve engelsiz erişimi olan acil ihtiyacın altını önemli çiziyor.
Rusya'nın Güvenlik Konseyi'ndeki temsilcisi Gazze'de insani ateşkes kararının onaylanmasının önündeki en büyük engelin Amerika olduğunu söyledi. Vasilin'e benzeyen Malta'nın Gazze şeridinde insani ateşkes kurulmasına yönelik önerdiği taslağın incelenmesi amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında ne yazık ki Amerika böyle bir hedefin gerçekleşmesini hep engelledi ve böyle bir konunun Güvenlik Konseyi'nde tartışılmasına dahi izin vermedi açıklamasında bulundu. Rusya temsilcisi şunlar söyledi. Bu metin yeni bir şey değil. Aslında ilk paragrafı Ekim ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanan ve sivillerin korunması gerektiğinin vurgulandığı kararın bir bölümünün tekrarıdır. Bu taslak öngörülemeyen bir içerik yansıtmıyor. Krizin başlangıcından bu yana gözlerimizin önünde çok sayıda sivil cinayeti yaşanıyor. Bu nedenle ilk hedef çatışma ve şiddetin durdurulmasıdır. Verdiğimiz öneri Arap ülkeleri grubunun Birleşmiş Milletler'deki talebinin ve genel kurul kararının bir nevi tekrarıdır.
İran Dışişleri Bakanı Siyonist rejimin Gazze'de işlediği cinayetlerine değinerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bazı üyelerinin Siyonist rejimi desteklemesindeki etkisi nedeniyle savaşı durdurma ve bu trajediye son verme konusunda üzerine düşeni yerine getiremediği açıklamasında bulundu. İRNA Haber Ajansı'nın belirttiğine göre Hüseyin Emir Abdullahyan, Cenevre'de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ile yaptığı görüşmede, bu kurumun Gazze'de süregelen trajedinin sona erdirilmesine yardımcı olmadaki rolünün önemini vurgulayarak, Güvenlik Konseyi'nin bu yükümlülüklerini yerine getirmekteki yetersiz kaldığına işaretle, İnsan Hakları Konseyi'nin çözüm bulunmasına yardımcı olmak amacıyla, Birleşmiş Milletler üye devletlerinin görüş alışverişinde bulunup tartışılacağı olağanüstü bir toplantı yapmasını önerdi. Emir Abdullahyan Gazze'deki yerleşim bölgelerine saldırının yanı sıra hastanelere saldırının da Siyonist rejimin önceliği olduğunu belirterek Siyonist rejimin Gazze'de yaptıklarını ve yapmakta olduklarını belgelemek için İnsan Hakları Konseyi'nin uzmanlarından oluşan bir ekip oluşturulmasını önerdi.
İran Dışişleri Bakanı, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın sivil esirleri takas etmeye hazır olduğunu, İsrail rejiminin ise zamanla oynadığını belirtti. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Cenevre'de Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljarić ile yaptığı görüşmede İslam Cumhuriyeti'nin Gazze'deki insani meselelerle ilgili diplomatik çabalarına değinen Hüseyin Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgedeki krizin kapsamının genişlemesine karşı olduğunu vurgulayarak Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin rolünü Gazze'deki insani meseleler konusunda çok önemli olarak nitelendirdi. İran Dışişleri Bakanı şunları ekledi. Hamas sivil esirler konusunda iyi niyetini gösterdi ve bunları takas etmeye hazır ama İsrail rejimi zamanla oynuyor ve bu rejimin Dışişleri Bakanı bazı İsrailli esirlerin ailelerini Cenevre'ye getirerek kendini haklı çıkarmaya çalışıyor. Bakan Emir Abdullahyan sözlerinin devamında şu vurguda da bulundu. Amerika hükümeti de Siyonist rejime dört dörtlük varlığı ve desteğiyle Gazze'ye karşı savaşın şiddetini artırmıştır. Bu görüşmede Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljarić de Gazze'deki durumun karmaşık olduğunu değerlendirerek Kızıl Haç'ın insani görevlerini başarıyla yerine getirebilmesi için İran'a ve diğer ülkelere yardım çağrısında bulundu.
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Siyonist ordunun Şifa Hastanesi'ne barbarca saldırısını uluslararası alanda yargılanması gereken bir savaş suçunun somut bir örneği olarak değerlendirdi. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Nasır Kenani sosyal medya hesabında şunları yazdı. 7 Ekim yenilgisi sonucunda Siyonist ordusu öyle bir darbe aldı ki yalan söylemler üreterek kendini bir başarı yaratmaya çalışıyor. Diriliş Merkezi'nin hastane ve tıp merkezlerindeki faaliyetlerine ilişkin uydurma iddialar ve sahte sahnelemeler Siyonist rejiminin Gazze'deki cinayetlerinin devam ettirilmesinin sığınmasız çocuk ve kadınların katledilmesinin yalnızca bir kılıfı ve mazeretidir.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, gerçeklerin dile getirilmesinden rahatsız olan Benjamin Netanyahu'nun ve Eli Cohen'in Sayın Cumhurbaşkanımız hakkındaki asılsız iftiraları kendi suçlarını örtemeyecektir ifadesini kullandı.
Ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Siyonist İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına tepki gösterdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Aksa Tufan Operasyonu'nun üzerinden yaklaşık 40 gün geçmesine ve Siyonist rejimin bu operasyonda Gazze şeridini eşi benzeri görülmemiş bir şekilde bombalanması ve binlerce Filistinlinin öldürülmesi ve bu bölgenin geniş çapta tahrip edilmesine rağmen ırkçı İsrail rejiminin başbakanı Benjamin Netanyahu'nun yandaşları bazı batılı ülkeler hala bu kanlı savaş için ateşkese karşı çıkıyorlar. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Gazze şeridinde derhal ateşkes sağlanmasının en güçlü muhaliflerinden biridir. Almanya Başbakanı geçtiğimiz pazar günü yaptığı açıklamada Gazze şeridinde acil ateşkes çağrılarını doğru bulmadığını, zira bunun Hamas hareketine yeniden güç kazanma şansı vereceğini söyledi değerli dinleyicilerimiz. Şimdi buna paralel olarak Kanada'dan da bir açıklama geldi. İsrail kadınları, çocukları ve bebekleri öldürmeyi durdurmalı dedi Trudeau. Şimdi böyle çelişkili açıklamalar gündeme yansıyorken Gazze felaketiyle ilgili biz insan haklarının son günlerde nasıl ihlal edildiğini ve özellikle bu konuyla ilgilenen kurum ve kuruluşların sessizliğine tanıklık ediyoruz. Bilindiği üzere İsrail rejimi son günlerde Şifa Hastanesi'ni hedef alıyor değerli dinleyiciler. Orada Hamas hareketinin üyelerinin ve mensuplarının bulunduğunu iddia ediyor. Oysa Hamas'tan bu konuyla ilişkin orada sadece yaralılar ve hastaların bulunduğu haberi duyuluyor. Şimdi biz bugün sohbetimizde bu olayları ve yaşananları gözden geçirmek istiyoruz. Batı'nın bu konudaki sessizliğinin anlamına bakmak istiyoruz uzman konuğumuzla. Siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi bizimle birlikte bugün sohbetimizde. Sayın Şerifi hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, iyi günler.
Çok teşekkür ederim Sayın Şerif'e katıldığınız için. Şimdi Gazze konusuyla ilgili ve aslında orada devam eden şiddet gündemiyle ilgili biliyorsunuz acı haberler gelmeye devam ediyor. Bu haberlerin karşısında da biz maalesef Batı dünyasının Siyonist İsrail rejimi karşısındaki pasif davranmasını ve aslında hiçbir ses çıkarmamasını görmekteyiz. Bu aynı zamanda insan haklarıyla ilgili bu ülkelerin tavırlarını ve tutumlarını ve genel olarak politikalarını da gözler önüne sermektedir. Ne kadar doğru hareket edip etmediklerini bizlere göstermektedir. Demin ifade ettiğimiz üzere Siyonist İsrail rejimi son günlerde hastaneleri ve sağlık ve tedavi merkezlerini hedef almaktadır. Siz bu olayları özellikle Batı'nın bu tutumunu insan hakları meselesiyle ilgili nasıl buluyorsunuz? Buradan başlayalım sohbetimiz efendim.
Teessüfle bu vakada yani alem aşkar bir hadise değil. Gazze hadisesi burada. Söhbət necə deyirlər müharibə qaydalarının pozuntusundan, onları ihlaldan ya xeyr bir cüz'i insan haqlarının ihlalından söhbət getmir. Söhbət kütləvi surətdə insan qırğınından gedir. Söhbət burada konu irqın məhv edilməsi, din millətin qırğına uğraması və demək olar bir nəslin qırğını söhbətidir, onun konusudur. Və belə bir hadisədə təbiidir bu əsrdə ki televiziyalar, əlaqə, ulaşım imkanları, yeni ulaşım imkanları, sosial media xüsusən əsrində, dövründə təbiidir ki, dünya gözünün önündə bu hadisə baş verir. Tək etmişdə söhbət deyriyasından getmir ki, bir kətdə deyirlər, güya yahudilər, sayınistlər orada bir kəndin insanların hamısını qırdılar. Hətta anaların bətnində olan çocukları da öldürdülər. Söhbət o zaman deyiləndə belən söhbətlərdən yalnız deyillər idi, yəni yalnız eşitmək idi, yalnız oxumaq vasitəsi ilə, ən çoxu şahidlərin vasitəsi ilə bu söhbətlər dinlənirdi. İnsanlar vaqif olurdular, bilirdilər belə hadisələr keçir. Ancaq bu dönə məsələ kamilən fərqlidir. Bu dönə bir insan dışı bir hərəkətlər Gəzzədə bütün insanların gözünün önündə cərəyan edir. Yəni, tək insanların, sivil insanların qırğını yox, bəlkə qadınların və xüsusən çocukların, körpələrin ölümündən söz gedir. Yəni, ölənlərin üçdə biri körpə uşaqlardır və qadınlardır və xüsusən xəstələrdir. Yəni, heç dördə, hətta nazilər, İstalin belə, Hitler belə, həbsxanaları bombalamayıb və həstələri öldürməyib və ələm əşrar onların bombalanmasından fəxr etməyib. Ancaq bugün dünyanın gözünün önündə səhvinistlər bu işi görürlər, insan qırğınına əl vırırlar. Görünməmiş, eşidilməmiş bir cinayətlərə insan gözü önündə bunlar əl vırırlar və dünya şahid olur. Və onların hamısından çox önəmli budur ki, Batı dünyası Buna qarşı səssizcə qalır heç. Dinməyə, danışmaya, reaksiya göstərməyə dərd yarıdır. Dərd, böyük dərd budur ki, bu dövlətlər, Batı dövlətləri, Amerika, yəni ABD, Avropa, xüsusən Avropanın böyük ölkələri, İngiltərə, Fransa, bunlar üçün dünənincə fələyin qulağın kar eləmişdilər. Dünyada səsləri boğurdu insan haqlarından, qadın haqlarından, özgürlükdən, necə deyərlər, insan həyatından. Bunlar bu günü lal olublar, kar olublar, yox. Bəlkə bunu görürlər də, eşidirlər də, təyid edirlər. Onu məhkum etmirlər heç, bəlkə ona köməkçi olurlar. Bu günü İsraildə, İsraili rejimi, səyvinistlər kimdirlər? Onlar neçədən birdilər dünyada bu işləri əl vuralar. Bəlkə Amerika Birləşmiş İştatları, ABD onun arxasındadır, Avropa ölkələri onun arxasındadır. Onların həm logistik köməkləri ilə, həm hərbi, əskəri imkanları ilə köməkləri ilə, həm də onların media köməyi ilə, onların təbliğat və propaganda köməyi ilə bugün bu cinayətə başvururlar. Yəni, Avropalıların, Amerikalıların, yəni Batı dünyasının rusvayçılığı deməkdir. Onların üzlərindən niqabların götürülmək deməkdir. Onların dünyada ikiyüzlülükləri və ikili standartları uygulamağı deməkdir. Yəni, bu günə qədər hər yerdə çatışma olurdu, hər yerdə müharibə olurdu. Bu ölkələrin əvvəlin sözü bu olurdu ki, aha, dayanın, əvvəl ateşəs, danışıqla olsun, insan danışıqla, konuşmaqla problemləri həll edər. Bu günlər çox təəccüblüdür. Bunlar deyirlər ki, atəşkəs olmasın. Hətta ölüləri meydandan, ərsədən yığmağa, xəstələri aparmağa, yaralıları imdad eləməğə yox. Xəstəxanaları boşaltmağa da hətta orada sistem altında olanlara, orada can çəkişdirən insanları hətta yer deyir eləməqə də ateşkəs olmaz. Niyə? Çün Netanyahu istəmir. Çün səyunistlər istəmir. Çün onlar müharibəni dayandırsalar, bir də təzədən bu müharibəni yenidən qızışdırmaq imkanları yoxdur. Onlar istəyirlər işi bir tərəfli eləyələr. Yəni qəzdə insanların hamısını öldürələr.
Dəyərli dinləyicilər, bu söhbətimizdə siyasi analist Sən Rəhmətullah Şərifinin görüşlərini Filistin gəlişmələri ilə ilgili batılıların sərgilədiyi tutum konusu ətrafında dinlədiniz. Sayın Şərifi də Filistin konusu ətrafında sizlə üçün hazırladığımız söhbətimiz biraz uzun sürdüyü üçün reportajımızın digər bölümlərini önümüzdəki günlərdə axşam yayınımızda sizlərə sunacağız. Bugünkü söhbətimizə də son vermədən hafta içi yayınladığımız çeşitli proqramlar haqqında bilgi edinmək üçün www.parstoday.ir sitəmizə də baş verə biləcəyinizə mən hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında və reportajımızda buluşana dək, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyyətinin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 25 Şaban 1402, Hicri Kameri 2 Cemadülevvel 1445 ve Miladi 16 Kasım 2023 Perşembe. ...110 yıl önce bugün Hicri Şemsi 25 Şaban 1292'de İran'la önde gelen mücadeleci ve meşruta yanlısı mücahitlerden Serdar-ı Milli lakaplı Sattarhan vefat etti. Sattarhan gençken Gacar Hanedanı'nın müstebit memurlarıyla ihtilaf içinde bulunmasından dolayı doğum yeri olan İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz'i terk etmek zorunda kaldı. Ancak meşrutayı istemek ve özgürlükçü hareketlerinin başlamasıyla birlikte Sattarhan yeniden Tebriz'e geri döndü ve meşruta isteyenlerin ön safında yer aldı. Tebriz'de başlatılan kıyamın liderliğini üstlenen Sattarhan, zalim Gacar Hanedanı şahı olan Muhammed Ali Şah'ın sultaya dayalı girişimlerine karşı dik duruş sergiledi. Sattarhan Tahran'ın meşruta yanlıları tarafından fethedilmesi ve Muhammed Ali Şah'ın görevden çekilmesinin ardından halkın isteği üzerine Tahran'a geldi ve halk tarafından coşkulu ve sıcak bir şekilde karşılandı. Sattarhan Tahran'a vardığı andan itibaren sömürgeciliğin unsurları ona ve silah arkadaşlarına karşı çıktı. Onları kargaşa çıkarmakla suçladı. Kısa bir süre sonra özgürlükçüler ile hükümet unsurları arasında şiddetli bir çatışma çıktı. Bu çatışmada çok sayıda özgürlük savaşçısı öldürüldü ve bugün Sattarhan ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 25 Şaban 1359'da İran'ın güneybatısındaki sınır kenti olan Susengerd, İslam ordusu mücahit erlerinin mütecaviz Saddam güçlerine karşı şanlı direnişlerine tanık oldu. Savunmaya yönelik operasyon İran Muhafızlar Ordusu ve Gönüllü Seferberler Ordusu'na mensup 200 kişi ve Susengerd sakinlerince hafif silahlarıyla gerçekleşti. Bu operasyonda İranlı cesur askerler Şehit Doktor Mustafa Çemran önderliğinde düşman tanklarının ağır saldırılarına karşı direniş sergilediler. Ta ki bu kenti Bağızçıların muhasarasından kurtarmayı başardılar. Bu zafer İranlı Müslüman mücahitlerin birçok askerini kaybettiği ve art arda 3 gün boyunca su, yiyecek ve cephanesiz kaldığı bir durumda elde edildi. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 25 Şaban 1365'te İranlı yazar, edip ve araştırmacı Üstad Muhammed Taki Müderris Rezevi 95 yaşında vefat etti. İran'ın kuzeydoğusundaki Kutsal Meşhed kentinde dünyaya gelen Rezevi yıllarca birçok öğrenci yetiştirdi ve Üstad Dehoda'nın büyük lügatname eserinin tedvin edilmesine büyük katkıları oldu. Üstad Rezevi İran eski edebiyat metinlerini düzeltti ve onların şerhini yazdı. O ayrıca fıkıh, mantık, felsefe ve Fransızca'da zirveye ulaştı. Tarihi Buhara, Hoca Nasreddin Tusi'nin eserleri ve ahvali ve Çılgın Enveri adlı eserler Üstad Rezevi tarafından kaleme alındı. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 25 Şaban 1377'de İranlı önde gelen düşünür ve filozof Allame Muhammed Taki Caferi vefat etti. Hicri Şemsi 1304'te İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kentinde dünyaya gelen Allame Caferi'nin zeki ve yetenekli olması çocukluk döneminden beri aşikar olmaya başladı. Allame Caferi 15 yaşındayken eğitimini sürdürmek için Tahran'a gitti. Ardından Kum ve Necef'e şerefe gitti. Allame Caferi'nin ders sınıfları genç kesim tarafından büyük ilgiyle karşılaştı. Batılı filozofların görüşleri üzerinde de egemen idi, onları eleştirirdi. Bazen onlarla tartışırdı. Bu önde gelen filozofun eserleri arasında 27 ciltlik Nehcül Belaga tefsir ve tercümesi, Mesnevi'nin analizi ve tefsiri, İslam ve Batı'nın bakışıyla Dünya İnsan Hakları adlı eserlerine değinebiliriz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Devlet Bahçeli'den İsrail çıkışı, eli ve vicdanı kanlı Netanyahu ve yönetimi.
Karar.
Özgür Özel. Kılıçdaroğlu'na vefamızı ödeyeceğiz.
Star.
Özgür Özel'den U dönüşü. AK Parti sözcüsü Çelik. CHP aynı CHP. İlk vazgeçtiği şey kendi sözü oldu.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Cevher İlhan 14 Kasım tarihli Yeni Asya gazetesinde yargı üzerinden hukuk tanımazlık başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Anayasanın 153. maddesindeki Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını bağladığı ve 158. maddesindeki diğer mahkemelerle Anayasa Mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlıklarında Anayasa Mahkemesi'nin kararı kesindir hükümlerine rağmen Yargıtay üzerinden hukuk tanımazlık skandalı devam ediyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Aslında bir yüksek yargı organı olan Yüksek Seçim Kurulu'nun izin ve onayıyla milletvekili seçilen Can Atalay için verilen ihlal kararına karşı Cumhurbaşkanı'nın burada hakem izleyip Yargıtay AYM'ye diyor ki sen yüksek mahkemeysen ben de yüksek mahkemeyim diyor çıkışıyla anayasanın çiğnenmesini ve hukuksuzluğa arka çıkarak kavgayı alevlendirmesinin başka amaçlara yönelik olduğunu veriyor. Siyasi iktidarın, yürütmenin, idari ve adli yargının ve yasama organı olarak meclisin iş ve işlemlerinin kararlarının anayasaya uygunluğunu denetleyen AYM'nin devre dışı bırakılmasının temrinleri yapılıyor. Zaten demokratik parlamenter sistemi ifna eden, Türkiye'yi hibrit melez demokrasiden otoriter rejimler arasına düşüren, meclisi devre dışı bıraktıran, bağımsızlığını ve tarafsızlığını berhava ettiği yargıyı yürütmenin emrine sokan tek kişilik rejim, anayasa ve hukuk tanımazlığın ürünü. Bilindiği gibi öncelikle yargıya tepeden müdahaleyle engellenen 17-25 Aralık rüşvet operasyonları yargıdan kaçırılarak karanlıkta bırakıldı. Keza 15 Temmuz hadisesiyle dayatılan 20 Temmuz OHAL darbesiyle 5000'e yakın hakim ve savcının yargısız infazla ihraç edilip binlerce partili avukatın uyduruk mülakatlarla hakim savcı atanmasıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu üzerinden emri vakilerle vesayete alınan yargı siyasetin sopası haline getirilirken, OHAL altında yapılan, referandumla dayatılan, tek kişilik rejimde yargıya tepeden talimatlar yağdırıldı. Baştan beri yargıya zaten gereken talimatları yaptık. Gereğini yapıyor. AYM kararlarına saygı duymuyorum ve uymuyorum resmini çeken Cumhurbaşkanı defalarca, yerel mahkemelerin yüksek mahkemenin kararlarını takmamasını salık verdi. Yasaya göre geçersiz olan 2,5 mühürsüz oy, sandıkların açılmasına az bir süre kala geçerli sayıldı. Ve bir kimsenin en fazla 2 defa cumhurbaşkanı seçilebileceğine dair anayasanın 101. ile 116. maddeleri açıkça ihlal edildi. Belli ki Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ve dünyada en üst sıraya çıkartan adil yargılama hakkı ve diğer hak ihlallerinde AYM yetkisiz duruma düşürülmek isteniyor. O denli ki kararın üyelerin değil, AYM'nin kararı olduğunu bile bile kararda imzası olan yüksek mahkeme üyelerine suç duyurusu çarpıklığı sergileniyor. En son meclisten yine apar topar geçirilen ve mülkiyet tapu hakkını ortadan kaldıran kentsel dönüşüm yasası gürültüye getirilirken, dayatılan kat kat faizin, milletin bezdiren zamlarla ayyuka çıkan pahalılığın konuşulmaması, özellikle ey İsrail, bebek katilin Netanyahu benzeri sözde kalan söylemlere karşı soykırımı sürdüren İsrail'e hiçbir etkili ve caydırıcı yaptırımda bulunulmaması karambole getiriliyor. Ve hukuk tanımazlık, basit siyasi rant amaçlı gündem saptırmasında da kullanılıyor.
Esfender Korkmaz 14 Kasım tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Hükümet ekonomiyi ters köşe etti" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye'ye yatırımcı güveni geri geldi. Türkiye'nin risk primi neredeyse yarıya inmiş durumda. Yani yatırımcı güveni geliyor. Bu da sermaye girişine yol açacak" dedi. Ama Merkez Bankası'nın açıkladığı ödemeler bilançosu bakanı yalanlıyor. Zira ödemeler bilançosuna göre Eylül ayında doğrudan yatırımlarda 337 milyon dolar net çıkış oldu. Yalnızca borsa endeksi arttığı için portföy yatırımlarında 1 milyar dolar giriş oldu diyen yazar yazının devamında şu satırlara yer veriyor.
Türkiye şartlarında doğrudan yatırımlar kalıcı olduğu için döviz ihtiyacı ve cari açığın finansmanı da gereklidir. Ayrıca doğrudan yabancı sermaye güven duyarsa girer. Portföy yatırımları ise spekülatif fonlardır. Kar bulduğu alanlara hızla girer ve çıkar. Kredi risk primi veya kredi temerrüt takası swap'ı alınan bir kredinin geri ödenmeme riskini tespit etmek ve bu riske karşı kredinin sigortalanması için kullanılan değerdir. Ülke kredi riskinin ölçülmesinde özellikle uluslararası yatırımcıların ülkeye yönelik risk algısının değerlendirilmesinde CDS primleri dikkate alınır. CDS oranları Türkiye'nin dış borçlanma maliyetlerini doğrudan belirliyor. Türkiye'nin CDS oranı 2013 yılında 131 baz puan, en yüksek olduğu Temmuz 2022'de 882 baz puan, şimdi de 368,40 baz puandır. Türkiye eğer dışarıda %5 faizle 5 yıllık tahvil satacaksa, bu tahvilin maliyeti %5 faiz artı %3,7 CDS oranı eşittir %8,7 demektir. Bugünkü hükümet politikaları devam ederse Türkiye'nin CDS oranları artacak ve mevcut doğrudan yabancı yatırım sermayesi de çıkacaktır. Hükümet önlem almak yerine siyaha beyaz diyerek halkı ters köşe ediyor. Son bir haftaya bakmak yeterlidir. Sayın Cumhurbaşkanı, enflasyonun belini kırdık, etkisini de sileceğiz diyor. Yaşamakta zorluk çeken bir toplum bu söze nasıl inanır? Halk inansa da sermaye inanır mı? Dünkü medyada yer aldı. Dünyada kırmızı bültenle aranan Comanchero adlı uyuşturucu kaçakçısı çeteye Türkiye vatandaşlık vermiş. Bu şartlarda hükümete güven oluşur mu? Anayasanın AYM ile diğer mahkemeler arasında uyuşmazlık olursa AYM kararları geçerlidir demesine rağmen hükümet ve ortağı MHP anayasayı değiştirmek için yüksek mahkemeleri birbirine düşürdü. Bu durumda yabancı sermayeye mülkiyet güvencesi nasıl veririz? Türkiye elbette Gazze'de insanların öldürülmesine göz yumamaz. Ama Hamas'ı kutsamak İsrail'e baskın sırasında ölenleri görmezden gelmektir. Sonuç olarak siyasi iktidarın bugünkü anlayışı içinde yabancı yatırım sermayesi gelmez. Bundan sonra istikrar beklemekte saf dillilik olur.
Tahran Radyosu.
İbrahim Kahveci 14 Kasım tarihli Karar gazetesinde "Faturayı ödemeye hazır mısınız?" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Seçimden sonra rasyonel politikalara geri döndük. %30 seviyelerinde seyreden tüketici kredileri şu sıralar %60 sıralarında geziyor. Ticari krediler ise %50 sınırının üzerine çıkmış durumda. Lakin ticari kredilerin %15 bandından buraya geldiğini unutmayalım. Rasyonel politika ne demek? Bizdeki anlamı şu, enflasyon ile faiz arasındaki ilişkinin kurulması demek, diyen yazar yazısının devamında şunları belirtiyor.
Temmuz ayının ilk günü faturayı kim ödeyecek başlıklı yazımda da bu işin yerel seçimlere kadar kademeli gideceğini belirtmiştim. Hani seçimden önce zam yapacak enayi miyim siyasetine seçimden önce reel faize geçecek kadar diyebiliriz. Enflasyonun üzerindeki faiz oranıdır. Olayı şöyle izah edelim. Duruma göre %50 faiz aslında %10 faizden daha düşüktür. Eğer enflasyon %60 ise %50 faiz negatif faizdir ve düşüktür. Ama enflasyon %7 ise %10 faiz yüksektir ve realdir. O nedenle faizler reel çıkmadan gerçek ekonomik tablo ile yüzleşmeyeceğiz. Şimdilik sadece durumu hafifletiyoruz. Mesela perakende satış hacmi geçen yılın aynı dönemine göre %13,8 artış yaşamış ise hala rasyonel politik seviyeye gelemedik demektir. Rasyonel politika gelirin kadar tüketmeyi hedefliyor veya kredili tüketimi rasyonelleştirmeyi amaçlıyor. Demiştik ya, tam rasyonel politikayı muhtemelen yerel seçimlerden sonra göreceğiz. Daha önce rasyonel politikayı son tarihlerde Berat Albayrak uygulamıştı. Haziran 2018 seçimlerinden sonra Merkez Bankası faizleri rasyonel seviyeye yükseltilmiş ve kemer sıkma politikasına geçilmişti. Orada ne olmuştu? Mart 2018-Mart 2020 döneminde 3 milyon 70 bin lise ve lise altı eğitimli işini kaybetmişti. Bunun anlamı şu, kemer sıkma politikalarında faturayı alt eğitim grubu ödüyor. Çünkü Türkiye bilime karşı bir yönetim anlayışında ekonomisini sürdürüyor ve bu durum katma değerli, kaliteli üretimi engelliyor. Bu nedenle ilk krizde en ağır fatura alt eğitim grubuna çıkıyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars'ta Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars'ta Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars'ta kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınız uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Esen kalın. Değerli dinleyiciler, İsrail Matestazı isimli podcastimizin 4. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde Siyonist rejimin iç ve dış savaşlarını ele alacağız. Bu podcast işgal altındaki Filistin topraklarında kendisine İsrail adını veren gayrimeşru varlığın oluşumunun tarihsel bir anlatımıdır. Son iki bölümde Siyonizmin ilk kongresi, Birinci Dünya Savaşı'nın Filistin siyasi coğrafyası üzerindeki etkisi, Balfour Bildirgesi ve ilk Siyonist casusluk ve terör ağları ile ilgili konuştuk. Ayrıca geçen bölümlerde kimi Siyonist casusluk terör gruplarını ele aldık. Bu gruplar arasında rejimin kuruluşundan önce oluşturulmuş Filistinleri korkutmak ve topraklarını ellerinden alma niyeti gütmüş Siyonizm Kongresi ve Balfour Bildirgesi'nin zeminini oluşturmuştur. Geçen bölümün başında ise diğer Siyonist terörist yapılanması unsurlarını ele alıp 181 nolu Birleşmiş Milletler kararı öncesindeki durumları ele aldık. Bugünkü sohbetimizde ise Siyonist rejimin iç ve dış savaşlarını ele alacağız. Hep birlikte dinleyelim.
Thank you.
İsrail Savaşları adı altında sınıflandırılan ilk olay 1948 Savaşı'dır. Bu savaş İngilizlerin Filistin'deki varlığının son haftalarında ve bu topraklardan ayrıldıktan sonra Siyonist terör gruplarının Filistin halkına yönelik ilk vahşi saldırısıdır. Örgütlenme, eğitim, silahlanma ve önceden tasarlanmış savaş planlarına sahip olmak, Siyonistlerin Filistin halkına karşı Filistin'in sahip olmadığı avantajlar sağlıyordu. Tabii şunu da belirtmek gerek ki o dönemde Filistin halkının tek bir stratejisi ve liderliği yoktu. Siyonist tarihçi Benny Morris bu olay hakkında çoğunlukla İsrail ordusu arşivlerindeki gizli belgelere dayanan bir kitap yazdı. Bu kitabı okumak, Siyonist rejimin Filistinlere karşı 1948 savaşı biçiminde her türlü standart savaştan ve insani standartlardan uzak tam kapsamlı bir katliamın gerçekleştirdiğini gösteriyor. 1947'de Birleşmiş Milletler'in Filistin'i bölme planının açıklanmasıyla birlikte alarma geçen ülkeler, kurulan komplonun farkına vardı ve bölge ülkelerinden gönüllü gruplar Filistin'in bölünmesine karşı Siyonistlerle savaşmak için harekete geçti. Siyonist rejimin kurulduğunun duyurulması ile aralarında Ürdün, Irak, Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan ve Mısır'ın da bulunduğu 6 Arap ülkesi Siyonistlerle yüzleşmek için resmen Filistin'e girmeye çalıştı. Tunus, Cezayir, Pakistan, Yemen ve Sudan gibi İslam ülkelerinden Filistin'e giden gönüllüler de Kurtuluş Ordusu adı altında Arap ordusuna katıldı. 10 bin kişiyle Mısır, 4500 kişiyle Ürdün, 2500 kişiyle Irak, 2000'e yakın kişiyle Suriye, 3100 kişiyle Suudi Arabistan ve 450 kişiyle Lübnan Siyonist rejimle savaşa girdi. Müslüman ülkelerden ve Müslüman kardeşlerden gelen gönüllü kuvvetlerden Kurtuluş Ordusu ve Kutsal Cihat Ordusu adı altında 3500 gönüllü kuvvet 7 tabur halinde bu ordunun yanında yer aldı. Siyonistler bu savaşa 45.000'den fazla eğitimli Hagana, Palmah, Ergon ve Eştern terör mangasından oluşan büyük bir grupla girdiler. Mahal güçleri olarak bilinen Siyonist gönüllülerin deklenmesiyle bu sayı savaşın sonunda 120 bine yaklaştı. 29 Mayıs 1948'de Ben Gurion, Siyonist terör mangalarının güçlerini tek bir çatı altında toplayarak Siyonist ordusunun kurulması emrini verdi. Kara, hava ve deniz olmak üzere 3 kuvvette manda döneminin tüm imkanlarına sahip bir ordu kuruldu. Ürdün kuvvetleri 16 Mayıs 1948'de Ürdün nehrini geçerek Filistin'e girdi. Bu dönemde Ürdün ordusu İngiliz subayların komutası nedeniyle diğer Arap kuvvetlerine göre daha organizeliydi. Ürdün ordusu 28 Mayıs 1948'de Kudüs'e ulaşarak Kudüs'ün kontrolünü ele geçirdi. Bu ordu Tel Aviv'den 29 kilometre kadar ilerledi. Ancak aynı bölgede durdu ve ilerlemeye devam etmedi. Daha sonra Ürdün kralı 1. Abdullah'ın Siyonistlerle yaptığı gizli bir anlaşmayla Ürdün ordusunu durdurduğu ortaya çıktı. Ayrıca İngiltere bu orduyu zayıflatmak için Ürdün ordusundaki komutanlarını da geri çağırdı. Lübnan ordusu kuzeyden Filistin'e girdi ve Kuzey Cenile'ye doğru ilerledi. Ancak 10 Haziran 1948'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gelip ateşkes emri verince orada durduruldu. Suriye Arap ordusu güçleri 15 Mayıs'ta Golan bölgesinden Filistin'e girdi. 29 Mayıs 1948'de Mısır ordusu Beersheba ve Rafah'tan Filistin'e girdi. Mısır ordusu Arap ordusunun en kalabalık ve en güçlü ordusuydu.
Ancak organizasyon eksikliği nedeniyle 10 bin kişilik bir ordunun beklentilerini karşılayamadı. Bu arada Arap orduları terör timlerinin ardı ardına düzenlediği sürpriz terör saldırılarıyla düşen Filistin şehirlerini kurtarıyordu. Arap ordusunun kazandığı zaferlere Güvenlik Konseyi müdahale etti. Daha önce de belirtildiği gibi 10 Haziran 1948'de ateşkes ilan ederek her iki tarafa da her türlü lojistik yardım ve takviyeyi yasakladı. Arap orduları ateşkes yanılsaması içindeyken Siyonistler ateşkesin hiçbir şartına uymadan bu fırsatı değerlendirerek başta hava kuvvetleri olmak üzere büyük miktarda teçhizat ve silah teslim aldılar. Öte yandan Avrupa'dan önemli sayıda Siyonist gönüllü kuvveti de bölgeye getirildi. Bu sayede Arap ordusunu yenmeyi başardılar. 8 Temmuz 1948'de Güvenlik Konseyi ateşkesin uzatılmasını talep ederken Siyonistlerin Arap ordularına karşı ağır saldırıları kurtarılan bölgelerin yeniden düşmesine neden oldu. 21 Temmuz 1948'de Arap ordusu savaş alanında yenilgi anlamına gelen ikinci ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı. Avrupalılar tarafından takviye edilen ve o dönemde Çekoslovakya ve Sovyetler Birliği'nden önemli silahlar alan ve Güvenlik Konseyi'nde Amerika tarafından desteklenen Siyonist ordu 7 Ocak 1949'da Rekef'te Mısır ordusunu kuşattı ve bu bölgeyi işgal etti. Bunun ardından Yunanistan'ın Rodos adasında Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğuyla Siyonist rejim ile Arap ülkeleri Mısır, Ürdün, Suriye, Irak ve Lübnan arasında bir toplantı yapıldı. Ve 24 Şubat ila 20 Temmuz 1949 tarihleri arasında 4 ateşkes anlaşması imzalandı. Bu arada Irak ateşkes anlaşmalarını imzalamayı reddetti. Bu görüşmelerde Filistinliler ile Siyonistler arasındaki sınır olan yeşil hat belirlendi. 7 Mart 1949'da Güvenlik Konseyi Siyonist rejimin Birleşmiş Milletler'e üyeliğinin kabul edilmesini talep etmiş ve 11 Mayıs 1949'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun onaylamasıyla bu rejim Birleşmiş Milletler'e resmi üye olarak tanıtılmıştır. Böylece Güvenlik Konseyi'nin aldatmacası, bazı Arap yöneticilerin ihaneti ve askeri birliklerin ve Arap cephesinin birlik olmaması nedeniyle Nakbe virüsü Birleşmiş Milletler'e üye oldu. Süveyş Kanalı Savaşı 1949 ila 1956 yıllar arasında yenilginin ardından işgal altındaki toprakların Filistinlerden geri alınmasına yönelik savaşın ardından savaş farklı şekillerde devam etti. Her ne kadar Filistin'in yerinden edilmiş halkı 1948 savaşı felaketinin derinliğine ve topraklarının gaspına ciddi olarak inanmasa da bu durum savaşın farklı bir şekilde devam etmesine neden oldu. Filistinliler Siyonistleri bir hükümet olarak değil bir grup terörist olarak görüyorlardı. Aslında Filistin halkı topraklarını teröristlerden geri almanın karmaşık ya da zor olacağını düşünmüyordu. Ancak 1956 yılına kadar Siyonist rejime karşı pek bir şey yapamadılar. Ta ki İsrail 1956'da Mısır'la yeniden savaşa girinceye kadar. İsrail, İngiltere ve Fransa'nın Mısır'a ortak saldırısının kıvılcımı, Mısır lideri Cemal Abdül Nasır'ın Temmuz 1956'da duyurduğu Süveyş kanalının millileştirilmesiydi. 2 yıl öncesinde ise 2. Dünya Savaşı'nın ardından Mısır ordusu 1936 İngiliz-Mısır Antlaşması'yla tanınan anlaşmada kanal bölgesindeki askeri varlığını sona erdirmesi için Britanya'ya baskı yapmaya başlamıştı. Sovyetler Birliği tarafından desteklenen ve Nil Nehri üzerindeki Asvan Barajı'nın inşası için fon sağlama vaadini göz ardı ettiği için Amerika'ya kızan Abdul Nasır, gemilerin geçişi için ücret ödenmesi gerektiğini savundu ve barajın millileştirilmesini emretti. Bu eyleme öfkelenen İngilizler, Cemal Abdül Nasır'ın sömürge ülkesi Cezayir'deki isyancılara destek vermesine inanan Fransızlar ile birlikte İsrail'e destek vererek Süveyş kanalını geri almak için silahlı saldırı başlattılar. Bu nedenle İsrail ordusu 29 Ekim 1956'da Mısır'a yönelik saldırılarına başladı. 2 gün sonra İngiliz ve Fransız birlikleri de onlara katıldı. Başlangıçta 3 tarafın kuvvetlerinin aynı anda saldırması gerekiyordu. Ancak bilinmeyen nedenlerden dolayı İngiliz ve Fransız kuvvetlerinin saldırıları ertelendi. Fransız ve İngiliz kuvvetleri Port Said ve Fuad limanına gelerek Süveyş kanalı çevresindeki bölgenin kontrolünü ele geçirdi. Sovyet lideri Nikita Hruşçev, batılı ülkelerin ve İsrail'in işgaline karşı çıktı. Ve İsrail, Fransız, İngiliz güçlerinin Mısır'dan çekilmemesi halinde Batı Avrupa'ya nükleer saldırı tehdidinde bulundu. Amerika, dünya çapındaki tüm kuvvetlerine tam askeri alarm emri veren Sovyetler Birliği'nin eyleminden yararlandı. Ve saldırganları Süveyş kanalındaki savaş operasyonlarını derhal durdurmamaları halinde Amerikan kuvvetlerinin savaşa gireceği konusunda uyardı. Mısır ordusunun yardımına başlayacağını belirtti. Tehditler işe yaradı. İngiliz ve Fransız kuvvetleri Aralık ayına kadar geri çekildi. İsrail nihayet Mart 1957'de Amerika'nın baskısına boyun eğdi ve kanalın kontrolünü Mısır'a devretti. Bu kriz, Mısırlı lider Nasır'ı büyüyen Arap ve Mısır milliyetçi hareketlerinde güçlü bir figür haline getirdi. ...1967 Savaşı. Siyonist rejimin Araplara karşı gerçekleştirdiği bir diğer savaş ise 1967 Savaşı'ydı. 6 gün savaşı olarak adlandırılan bu savaş, Siyonist rejimin Mısır'a yönelik önleyici bir saldırısıdır. Suriye ve Ürdün'e karşı bir savaş da sayılıyor. Her ne kadar İsrail eski başbakanı Menachem Begin, Ağustos 1982'de New York Times'a verdiği röportajda bu savaşla ilgili şunları söylese de, Haziran 1967'de Cemal Abdül Nasır'ın Sina'ya askeri güçler konuşlandırması Mısır'ın İsrail'e saldıracağını gösterecek seviyede değildi. Dürüst olmalıyız ve kendimize yalan söylememeliyiz. İsrail bizzat bu savaşa girip saldırıyı başlatmaya karar verdi. Böylece 5 Haziran 1967'de Siyonist rejimin Mısır, Suriye ve Ürdün'deki havalimanları ve askeri tesislere sürpriz saldırısıyla 3. Arap-İsrail Savaşı başladı. Sürpriz savaşlar genellikle sabahın erken saatlerinde ve gecenin karanlığında başlıyor. Ancak İsrailliler havanın tamamen açık olduğu 5 Haziran sabahı saat 8.30 sıralarında hava saldırılarına başladı. Saldırı için bu saatin seçilmesi şaşırtıcı bir faktördü. Çünkü Mısırlılar ve müttefikleri Siyonistlerden bir saldırının başlamasını beklemiyorlardı. Ayrıca İsrailler gün ışığında yerdeki hedeflerini görmek ve onları kesin olarak yok etmek istiyordu. Siyonist rejimin bu saldırıdaki hedefi bu rejime yönelik kara operasyonlarına başlamadan önce 3 Arap ülkesinin hava kuvvetlerini yok etmekti. Sonuç olarak bugün de Mısır, Suriye ve Ürdün'e ait 340 savaş uçağı yerde imha edildi. İsrail 6 gün içinde Mısır'dan Gazze Şeridi ve Sina Çölü'nü, Ürdün'den Doğu Kudüs ve Ürdün Nehri'nin Batı Şeriasını, Suriye'den Golan Tepelerini ele geçirdi. Araplar arasında Nekbe yenilgi günü olarak da bilinen 6 gün süren 1967 Savaşı, 15 bin ila 25 bin Arap askerinin ölümüyle sonuçlandı ve 5 ila 10 Haziran tarihleri arasında sürdü. Savaşın 3. gününde Siyonist rejimin askeri operasyonlarda asıl hedeflerine ulaştığı sırada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi savaşan güçler arasında ateşkese ilişkin 242 sayılı kararı yayınladı. Ancak İsrail bu kararı görmezden gelerek savaşı sonuna kadar sürdürdü. Böylece 10 Haziran 1967'ye kadar devam etti ve ateşkes emrini vermeden önce Süveyş kanalının doğu yakasının tamamını, Ürdün Nehri'nin batı yakasını, Golan Tepelerini ve Suriye'nin bir bölümünü ele geçirdi. 11 Haziran'da Arapların önerisi üzerine İsrail'le ateşkes anlaşması imzalandı. Böylece Arapların yenilgisiyle Siyonist rejimin işgal ettiği işgal altındaki toprakların alanı 3 katına çıktı ve yaklaşık 1 milyon Arap nüfusu da kontrolüne aldı. İşgal altındaki bölgelerde yaşayan Araplar da bu şekilde bu rejimin doğrudan kontrolü altına girdi. Ateşkes anlaşmasının sona ermesinin ardından Siyonist rejimin işgal altındaki toprakları terk edip komşu ülkelere girenlerin geri dönmesine izin vermemesi Mısır, Suriye, Ürdün ve Lübnan ülkelerinde Filistinli mülteci dalgasının ortaya çıkmasına neden oldu. Ramazan Savaşı. İsrailliler ve Arap ülkeleri arasında Yom Kippur Savaşı veya Ekim Savaşı olarak adlandırılan Ramazan Savaşı, Hicri Kameri 1398 yılında Ramazan ayının 19. gününde miladi takvimle Ekim 1973 günlerinde düzenlendi. Bu savaş Arap ülkeleri ile İsrail rejimi arasındaki son büyük savaştı. 6 gün savaşını takip eden dağınık çatışmalar 1973'te tam kapsamlı bir savaşa dönüştü. 6 Ekim'de Yahudilerin kutsal günlerinden biri olan Yom Kippur'da Mısır-Süveyş kanalı üzerinden İsrail'e, Suriye ise Golan Tepelerinden İsrail'e saldırdı. Mısır kuvvetleri Süveyş kanalını geçerek ciddi bir direnişle karşılaşmadan Sina'ya doğru ilerledi. 3 gün sonra İsrail daha fazla kuvvetini harekete geçirerek Mısır saldırısını püskürtmeyi başardı ve savaşı çıkmaza soktu. Suriyeliler eş zamanlı saldırı sırasında Golan'daki hassas noktaları da ele geçirdiler. Ancak 3 gün sonra İsrail onları savaş öncesindeki ateşkes hattına geri döndürmeyi, ardından 4 günlük bir karşı saldırıyla Suriye topraklarının derinliklerine ilerlemeyi başardı. Bir hafta sonra Şam'ın dış mahalleleri İsrail topçu ateşlerinin hedefi oldu. 22 Ekim'de Birleşmiş Milletler'in ateşkes arabuluculuğu başarısız kaldı. Her iki tarafta diğerini ateşkesi ihlal etmekle suçladı. 2 gün sonra İsrailliler mevzilerini önemli ölçüde iyileştirdi ve Sina çölünde Mısır 3. ordusunu ve Kızıldeniz kıyısındaki Süveyş şehrini tamamen kuşattı. 25 Ekim'de savaşın iki cephesinin de ana destekçisi olan Sovyetler Birliği ile Amerika arasındaki çatışma durağa ulaşırken, Birleşmiş Milletler'in ikinci kez ateşkes talebinde bulunması savaşın sonlanmasına yol açtı. Her iki tarafın anlaşmasıyla savaşın sona ermesi kararlaştırıldı. Bu savaşın çatışan taraflar ve Orta Doğu bölgesi üzerinde çok derin ve kalıcı etkileri oldu. 1967 savaşında Mısır, Suriye ve Ürdün koalisyonunun tek taraflı yenilgisiyle küçük düşen Araplar, bu savaşta aldıkları ilk başarılarla bu kez morallerini toparladılar. İsrailliler savaş alanında elde ettikleri operasyonel ve taktiksel kazanımlara rağmen Arap kuvvetlerine karşı askeri üstünlüklerinin kalıcı ve garantili olmayacağının farkına vardılar. Bu denklem değişikliği 1978'deki Camp David Anlaşması'nın Sina Çölü'nü Mısır'a iade etmesine ve İsrail'in daha önce baş düşmanı olan Mısır tarafından tanınmasına kadar iki taraf arasındaki barış sürecinin önünü açtı. Evet değerli dinleyicilerimiz, İsrail'in Matesizi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belağa Öğütleri. Nehcül Belağa'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 5. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Akıllının göğsü sırrının sandığıdır. Güler yüzlülük dostluk bağıdır. Tahammül ayıpların mezarıdır. Sosyalleşme ve insanlarla teamül ve etkileşimde olmak, iyi dostlar edinerek onları elde tutabilmek, hem günümüz modern dünyasında hem her türlü teknolojiden uzak olan eski zamanlarda insanların düşündüğü konulardan biri olmuştur. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belağa'nın 6. hikmetli sözünde evlatlarının endişelerini gidermek için akıllının göğsü sırrının sandığıdır, güler yüzlülük dostluk bağıdır, tahammül ayıpların mezarıdır diye buyuruyor. İnsanın kalbi sırlar sandığıdır ve anahtarı da dilidir. Ne zaman birinin sırrı açmak istemesek onu kalbimizde saklayacağımızı ve mezara kadar götüreceğimizi söyleriz. Bu yüzden kalbe sırlar sandığı denir. Sandık değerli eşyaların saklandığı yer olduğu gibi insanların sırları da herkesin eline geçmemesi gereken değerli şeylerdir. Bazıları biriyle arkadaş olunca hemen sırlarını paylaşır fakat arkadaşlarının birçoğu çok kısa ömürlüdür ve hatta bugünün dostu yarının düşmanı olabilir. Diğer yandan sırların açıklanması ise insanların iç zafiyetlerini gösterir ve bu da dostlukların temelini zayıflatarak sarsabilir. Bu yüzden akıllı insan arkadaşlarının saygılı ve sağlıklı kalmasını istiyorsa hem kendi sırlarını kalbinde tutmalı hem başkalarının sırlarını açıklamamalıdır. Güler yüzlü olmak da sırdaş olmak gibi arkadaş edinmenin bir diğer gereğidir. Dost bulmak bilindiği gibi kolay değil. Hazreti Ali Aleyhisselam veciz sözü arkadaş bulmak için en kısa ve masrafsız yöntemdir. Üstelik güler yüzlü olmak aynı zamanda insanı güzelleştirir. Bu yüzden gençlik ve ergenlikten güler yüzlü olmayı alışkanlık haline getirmeli ve onun insan çevresindeki şaşırtıcı etkilerini görmeli. Arkadaş edinmenin bir diğer önemli konusu ayıplara tahammül etmektir. Üstelik devam etmesini de garanti eder. Bu yüzden arkadaşlarının kusurları ve ayıplarını görmezden gelmek gerekir. Kimsenin hatasız olmadığını unutmamak gerekir. Ayetullah Seyyid Ebu'l-Kasım Hoyi şöyle buyuruyor. Mezarın, murdarın kötü kokusu, İçinde gizlediği ve insanları da kirliliklerden koruduğu gibi başkalarının kötü dilliliği ve davranışlarına da dayanmalı ve öfkeyi dindirmeli ve insanların ahlaki ayıplarını göz ardı etmeli. Tabii ki dostların ayıplarını görmezden gelmek ise onları giderme sorumluluğunu azaltmaz. Değerli dinleyiciler, Nehcul Bela Öğütleri 6. Hikmet İyi Huylu Olmak isimli programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İslam İnkılabı rehberi, saldırgan yapıya sahip güçlü bir düşünce merkezinin günümüzün ihtiyacı olduğunu belirtti. İran'ın Birleşmiş Milletler'deki Büyükelçisi ve Temsilci Yardımcısı, Kanada'nın İran'daki insan hakları durumuna ilişkin ön yargılı ve siyasi amaçlı kararını kınadı. Haber kaynakları bu sabah Siyonist askerlerin Şifa Hastanesi'ne yeniden saldırdığını duyurdu. İsrail ordusu Gazze'nin batısında bulunan Filistin Yasama Meclisi binasını havaya uçurdu. Güvenlik Konseyi nihayet Gazze'deki çatışmalara uzun aralar verilmesini öngören tasarıyı kabul etti. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Güvenlik Konseyi'nin Gazze trajedisini sonlandırmayı başaramadığını belirtti. Dışişleri Bakanı Abdullahyan ayrıca Hamas'ın sivil esirleri takas etmeye hazır olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ken Ani, Siyonistlerin Şifa Hastanesi'ne saldırısının savaş suçunun açık bir örneği olduğunu belirtti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işlediği cinayetleri ilişkin açıklamada bulundu. Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise İsrail'in Filistin halkına yaptığı soykırıma dur demeli, dedi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantro Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.